Ayrım 32.
6. Seyf ve Ömer ile Sedi. Ölümü miladi 815. Bağdat'ta ünlüleşmiş ve orada ölmüş bir Arap tarihçisidir. Tabiri bu tarihçinin yapıtlarını temel kaynak olarak alıp başvurmuştur. Dinden dönme olayları ve ilk İslam fetihleri ile ilgili konularda bu konulara ilişkin haberlerde bu tarihçinin kitaplarına dayanmıştır. 632 ile 656 yılları yani Ebu Bekir'in halifeliği ile Ali'nin halifeliği arasındaki olaylarda Tabiri'nin temel dayanağı olmuştur. Esedi Seyf Ömer Esedi, Temim kabilesindendi ve Burak Kelman'a göre kendi kabilesinin övgüsünü yaptığı için olayları abartıyordu. Bu yüzden Tabiri ve Tabiri aracılığıyla da daha sonraki birçok tarihçiyi yanlışlara düşürmüştü. Cemel olayını anlatan El Cemel, Futuhul Kebir, El Ridde adlı kitapları vardır. Bakınız El Müncid, tarih bölümü, sayfa 377. 7. Mesudi, ölümü Hicri 349, miladi 956. İslam tarihi hatta coğrafya yönünden çok değer verilen Mürucuz Zeheb adında ünlü bir kitabı vardır. Diğer bir yapıtı Kitab-ı Tenbih vel İşraf'tır. Bu iki kitap da Fransızca'ya çevrilmiştir. Mesudi öğrenimini Bağdat'ta tamamladıktan sonra genç yaşında geziye çıkmış Hindistan, Seylan, Madagaskar, Mısır yoluyla Endülüs'e değin gitmiş ve görmüş olduğu bütün bu yerlerin tarih ve coğrafyasını incelemiştir. 8. İbni Haldun burada Umran sözcüğünü kullanıyor. İbni Haldun'un üzerinde önemli durduğu, sık sık yer verdiği, işlediği bir sözcüktür bu. İbni Haldun Umran'ı kimi yerde bayındırlık anlamında da kullanıyor. Ne var ki çoğunluk Umran derken anlatmak istediği bu değildir. Onun kullandığı Umran'ı çoğunlukla toplumsal yaşam ve uygarlığı için alıyor. Yalnızca bayındırlık anlamında kullanıldığı çok azdır. Bilindiği gibi Umran Arapçadır. Amere sözcüğünün mastarlarındandır. Bu sözcüğün mastarlar arasında amare ve imare mastarları da var. Amare çokluk, büyük topluluk, kabile, bir yere bayındırlaştırma çabaları karşılığında alınan ücret anlamlarına gelir. İmare ise bir yerin bayındırlaştırılmasına yarayan her şeydir. Söz gelimi, kabile, topluluk bir imaredir. Ama her imare, kabile, topluluk değildir. Çünkü imarenin içinde topluluk anlamıyla birlikte başka anlamlar da vardır. Bakınız El Müncid, sözlük bölümü, sayfa 529. Neden ki bir yerin bayındırlaştırılmasına yarayan sadece topluluk değildir. Yani bayındırlaştırmak için yalnızca topluluğun bulunması yetmez. İş, çaba, emek, ücret, araç gereç, üretim, kentleşme, toplumsal ilişkiler, toplumsal gelişmeler, yönetim, yönetim biçimi, bilim, teknik, uygarlık, insan hakları, yasa, hukuk ve benzeri şeyler de gereklidir. Bunların hepsi imare sözcüğünün kapsamı içindedir. Umran'a gelince, amare ve imare sözcüklerinin kapsadıklarının hepsini Umran sözcüğü kapsar. Yani Umran'ın kapsamı içinde bayındırlığı sağlayan, gerçekleştiren etkenlerin hepsi, bu etkenlerin etkileme biçimleri, sonuçları ve gelişmeleri tüm anlamlarıyla yer alır. Umran'a tüm gerçek ve gelişmeleriyle birlikte yaşam ve uygarlık biçiminde bir anlam verilebilir. İşte İbni Haldun da Umran'ı çoğunlukla bu anlamda kullanmıştır. El Müncid adlı Arapça sözlükte Umran'a şu anlam veriliyor. Halkının kalabalıklığı üzerindeki emek, iş ve çabaların ve uygarlığın gerçekleşmesi gibi bir yerin bayındır kılınmasını ve güzelleşmesini sağlayan şeylerin tümüne verilen isim. 9. Kitabın adının başında İber sözcüğü kullanılıyor. İber, çevirisini yaptığımız mukaddimeyi ve mukaddimenin devamı olan tarihi içine alır. 10. Burada anlatılan kitabın ilk nüshasının armağan edildiği hükümdar değildir. Çünkü kitabın ilk nüshası Tunus'ta egemenlik kurmuş olan ve Hafsiler, Ebu Hafsoğulları diye bilinen hükümdarlar sülalesinden Ebu'l Abbas Ahmet'e armağan edilmiştir. Ebu'l Abbas'ın hükümdarlığı 1370-1394'tür. İbni Haldun kitabının ilk nüshasını Hicri 780, miladi 1378'de Tunus'a geldikten sonra Ebu'l Abbas Ahmet'e sunmuştu. Bakınız İbni Haldun, Et-Tarif İbni Haldun, Velihlet-i Garben ve Şarken düzeltmelerle yayınlayan Muhammed B. Tavid Tanci, Kahire 1951, Matbaa Tut Telif, sayfa 230-233, İbni Haldun kitabını sunarken kendi yazdığı Ebu'l Abbas'ın niteliklerini anlatan bir şiir de eklemişti. Burada söz edilen nüsa ise Ebu Faris Abdülaziz söz konusu olduğuna göre başka bir nüsadır, yani ilk nüsa değildir. Burada övgüsü yapılan Abdülaziz'in hükümdarlığı El Müncid'de yazılı olduğuna göre miladi 1394-1434 yıllarına rastlar. 11. Burada söz edilen Fas'ta egemen olan Merinilerdir. Ki bunlar İbni Haldun'un parlamasında düşüncelerini toparlayıp bu yapı tamamlamasında çok yararlı olmuşlardır. 12. Beytil Makdis diye söz edilen yer Kudüs'tür. Kudüs'ün haremi. El Beytil Mukaddes diye adlandırılır. Beyt ev demektir. Makdis kutsallığın yeri, kutsal yer anlamındadır. Bu durumda Beyt-i Makdis kutsallığın yeri olan ev demek oluyor. Ya da kısaca kutsallığın yeri. Mukaddeste kutsallaştırılmış, kutsal anlamında. Buna göre El Beyt-i Mukaddes kutsallaştırılmış yer ya da kutsal yer anlamını taşır. Kudüs'ün eski adı Urşelim ya da Yeruşalim'dir. 13. Buhtun Nasr, Buhtun Nasır diye de yazılır. İbn Haldun tarihinde Babil krallarına ilişkin verdiği şemada Amut bu adı taşıyan 4 tane kral ya da vali gösterir. Bakınız Tarihu İbn Haldun, Mısır 1936, yayınlayan Muhammed Mehdi El Habbabi, cilt 1 sayfa 108. Ancak burada söz konusu edilen Buhtun Nasır, Nebukadnasır'dır. İkinci Nebukadnasır. El Müncit bu kralın egemenliğinin M.Ö. 605-562 arasında olduğunu ve M.Ö. 586 yılında da Yeruşalim'i, Kudüs'ü yakıp yıktığını, Yahudilere tutsak olarak alıp götürdüğünü yazar. Nebukadnasır sözcüğünün putun oğlu, konuşan utarit anlamlarına geldiği söylenir. Bakınız İbn Haldun, aynı kitap, cilt 1, sayfa 159, not 1. 14. Bu kente Derbent ve Demir Kapı da denir. Kale duvarlarıyla ünlü ve tarihte çok önemli olan bir kenttir. Dağıstan'da Hazar Denizi'nin batı kıyısında bir kent. 15. Bu savaş Ömer döneminde 636'da Arap'la İranlılar arasında olmuştur. Arap ordusunun başkomutanlığında Ebu Vakkas oğlu Sa'd, İran ordusununkinde de Rüstem bulunuyordu. 16. Bu adlar bugünkü Tevrat çevirisinde şöyle geçiyor. Yesür yerine Yitisar, Kahet ya da Kahit yerine Kohat, Lavi ya da Lave yerine Levi diye geçer. 17. Tubba Himyarlilerden sonra Yemen'de egemen olan kimselere Yemen hükümdarlarına verilen addır. Yani hükümdarın kendi asıl adı ne olursa olsun Yemen hükümdarlarına Tubba denir. İbni Haldun'un tarihinde verdiği bilgiye göre Tubba adını ilk alan hükümdar El-Harsur Raiş'ti. Bundan sonra oğlu Zulmenar Ebraha hükümdar oldu. Zulmenar işaretler sahibi anlamına gelir. Çünkü bu hükümdar yollara işaretler koyuyordu ki dönüşte yolunu şaşırmasın ve gideceği dolaşacağı yerleri bilsin. Bundan sonra da oğlu Ebrehe'nin oğlu Efrikiş hükümdar oldu. 18. İbni Haldun'un Ebrehe oğlu Abd dediği ve Efrikiş'ten sonra hükümdar olduğunu açıkladığı hükümdara Mesudi, Zül İzar diyor. 19. Burada kimin üsadı Yestazep, kimin de Yeştasep diye adı geçen hükümdar, İbni Haldun'un tarihinde ikinci Fars hükümdarları tabakası dediği hükümdarlar dizisinde beşinci olarak yer alan Keştasep ya da Kestasep ya da Kestasep ve Keştasep adındaki hükümdarlardır. Bakınız İbni Haldun, Tarihi İbni Haldun, cilt 1, sayfa 240-246 ve 245'teki şema. 20. Burada Rum toplumu sözüyle anlatılmak istenen, Tubbalar döneminde de Arabistan'da çok ilgilenen Bizanslılardır. 21. İbni Haldun, Kabul Ahbar'ın soyunu şöyle açıklar. Misam oğlu Zihicra oğlu Helsu oğlu Mati oğlu Kab. Bakınız Tarihu İbni Haldun, cilt 2, sayfa 13. Kabul Ahbar, Yahudi kökenlidir. Ama İslam dünyasında çok büyük rol oynamıştır. Bu Yemenli Yahudi, Müslüman olduktan sonra Tevrat'tan birçok şeyleri aktarmıştır İslam dünyasına. 22. Besasiri'ye Aslan Besasiri denir. Ölümü miladi 1060. Büveyhoğulları kölemenlerindendi, Memluklerinden. 23. Burada Ubeydoğulları adıyla anılanlar Fatimilerdir, Fatmacılar. Ubeydoğulları denmesinin nedeni kurucularının adının Ubeydullahul Mehdi oluşudur. 24. Fah yöresindeki olay Büyük İdris'in yani Hasan oğlu Abdullah oğlu İdris'in de tanık olduğu bir toplu cinayet olayıdır. Bakınız İslam Ansiklopedisi, cilt 4, İdrisler maddesi, sayfa 445. 25. Bekri'nin asıl adı Amr oğlu Eyüp oğlu Muhammed oğlu Abdülaziz oğlu Abdullah'tır. Ebu Ubeyd diye danılır. 1040'da doğduğu sanılıyor. Ölümü 1094'tür. Bekri ünlü Arap coğrafyacısıdır. Aynı zamanda tarihçidir. Edebiyatla ilgilenmiştir. Mucemu Mastaceme, El Mesalik vel Memalik adlı kitapları var. El Mesalik vel Memalik'inde Müslümanların 11. yüzyılda bilebildikleri ülkelerin çeşitli yörelerin adları yazılıdır. Endülüs'te, İspanya'da bir de derebeylik kurmuş olan Bekri, asıl ününü El Mesalik vel Memalik adlı kitabıyla kazanmıştır. Bununla birlikte Bekri'nin başka kitapları da vardır. El Kitab fi İlamin Nübüvveti Nebiyina, Şifa-u Alil Arabiye. Bekri'nin bir ünü de şiir ve edebiyat zevkine şarap zevkini de katmış olmasıdır. 26. Behram Sasani hükümdarlarından altısının adıdır. Birinci Behram'ın hükümdarlık dönemi 273-276. İkinci Behram'ın ki burada söz konusu edilen odur, hükümdarlık dönemi 276-293. İbni Haldun tarihinde şunları yazar. Behram'ın oğlu Behram 18 yıl hükümdarlık etti. Hükümdarlığının ilk dönemlerinde kendini zevke, eğlenceye verdi alabildiğine. Dostlarının, yardımcılarının elleri halkına sıkıntı vermek, zulmetmek için uzandı. Bu eller birçok yöreyi, köyleri, kasabaları yıkıp bıraktı. Mubezan bu konuda Behram'ı anlattığı bir masalla uyarıncaya dek bu böyle sürdü. Mubezan'ın uyarması şöyle oldu. Mubezan, Behram'a geceleri masal anlatırdı. Birlikte avdan döndükleri bir sırada, yıkıntılarda birbiriyle konuşur gibi ötüşen iki baykuşun sesine kulakları takıldı, dinlemeye başladılar. O sırada Behram şöyle konuştu. Kuşların sözlerinden anlayan kimse de var mı acaba? Mubezan bu soruya, evet var hükümdarım, ben anlıyorum onların dilinden diye karşılık verdi ve anlattı. Bu iki baykuş evlenecekler de onun üstüne konuşuyorlar. Dişisi diyor ki, evlenmemiz için 20 tane yıkıntı durumunda yer, yıkılmış köy, kasaba isterim. Erkeği de, Behram'ın egemenliği böyle sürerse değil 20, istediğin yıkıntılardan, yıkılmış yörelerden 1000 tanesini ayırabilirim sana diye karşılık veriyor. Mubezan'ın bu sözleriyle ne demek istendiğini anlayan Behram, aymazlığından kurtuldu, ülkesini doğrudan doğruya kendi yönetmeye yöneldi ve dostlarının ellerini halkın üzerinden çekmeye girişti. Ve ölünceye dek iyi bir yönetimle yönetti halkını. İbni Haldun, Tarihu İbni Haldun, Mısır 1936, yayınlayan Muhammed Habbabi, Cilt 1, sayfa 257. 27. Nuşirevan, Enuşirvan, Anuşirvan biçiminde de yazılıp okunur. Sasani hükümdarlarından birinci Husrev'e verilen sandır. Hükümdarlık dönemi 531-579. Buradaki Nuşirevan yani 1. Husrev Kubad'ın oğludur. Mazdek adında kadınların da ortaklaşalığına dayanan yeni bir din kurucusu ortaya çıkmıştı. Kral Kubad 1, din adamlarının ve soyluların krallığı için tehlike oluşturan üstünlüklerini kırabilmek için 488 yılında bu din kurucusunun yaydığı dine girdi. Ne var ki bu iki sınıfın gücü karşısında dayanamadı ve devrildi. Yerine Husrev 1 geçti. Husrev, Zerdüşt Ortodoksisini yeniden kurdu. İşte bu dinin adamları o zaman Husrev 1'e bir şükran karşılığı olsun diye ebedi ruhlu anlamına gelen Anuşirvan sanını verdiler. Bakınız C. Brock Kelman, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi 1, sayfa 46. 28. Çember şöyle oluşuyor. Dünyanın düzeni devlete dayalı. Devlet egemenliğe dayalı. Egemenlik yola yönteme dayalı. Yol yöntem devlet politikasına dayalı. Devlet politikası ordu gücüyle ayakta durur. Ordu gücü ekonomiye dayalı. Ekonomi üretenlerle oluşturulur. Üretenler adaletle korunur. Adalet dünyanın düzenini ayakta tutar. Dünya düzeni devlet gücüne dayalı. 29. Tırnak içindeki sözler Taha suresinin 50. ayetinde geçer. Bu sözler ayette Musa'dan hikaye ediliyor. Musa'nın toplumu ondan Tanrı'yı tanıtmasını istiyorlar. O da bu sözlerle tanıtıyor Tanrı'yı. 30. Araplar ünlü Yunan doktoru Galenos'u Galenus diye yazar ve konuşurlar. Galenos Bergama'da doğmuştur. Bu doktorun ne zaman yaşadığı ve öldüğü konusunda değişik tarihler gösterilir. El Münci'de göre Galenos, milattan sonra 131-201 tarihler arasında yaşamıştır denebilir. Galenos'un bir de felsefi yönü var. İslam kelamcıları arasında da sık sık sözü edilir. İbni Haldun Galenos'u felsefi ya da dinsel görüşlerinden değil, uzmanlığı alanındaki bilgilerinden dolayı söz konusu eder zaman zaman. Burada da öyle olmuştur. 31. İbni Haldun burada Haddul İstiva, Felekül Büruç ve Daireti Muaddilin Nehar diye üç deyim kullanır. Bunların birincisi dünya ekvatoru, ikincisi tutulma çemberi, üçüncüsü ise gök ekvatoru anlamındadır. 32. Birinci deniz ve Konstantiniye Körfezi diye geçen deniz Ege Denizi'dir. 33. İbn-i Rüşd 1126'da Kurtuba'da doğdu, 1198'de Merakuş'ta, Marakeş'te öldü. Asıl adı Muhammed'dir. Çok ünlü bir Arap düşünürüdür. Rüşd oğlu Muhammed oğlu Ahmet oğlu Muhammed Ebul Velid. Kısaca İbn-i Rüşd diye bilinir. Batı dünyasında Averroes derler ona. İbn-i Rüşd, Batı'da bir İbn-i Rüşdçülük, Averroizm, oluşturacak ölçüde etkili olmuştur. Batı Yunan felsefesini ve özellikle Aristoculuğu İbn-i Rüşd'den öğrenmiştir. Yapıtları Latince'ye çevrildiği zaman coşkuyla karşılanmıştı. Aristoteles'in materyalist yanını izlemiştir. Bu neden İbn-i Rüşd öğretisi 12. yüzyılda Hristiyanlığa aykırı bulunarak yasaklanmıştır. Örneğin Hollandalı düşünür Herman van Rijswijk, İbn-i Rüşdçülüğünden ötürü 1512'de yakılmıştır. 1209'da Paris'te toplanan Ruhani Meclis'te onun öğretisine karşı koyma çabası gösterilmiş, katı önlemler alma yoluna gidilmiştir. Bu mecliste zındık sayılan Benalı Amal Rih ile Dinantlı yakılmaya mahkum edildi. İbn-i Rüşçülü'ye en büyük düşmanlık Dominiken tarikatının iki büyük temsilcisinden gelmiştir. Albertus Magnus ve bu kişinin öğrencisi Saint Thomas Aquinas, bunlardan ikincisi maddenin öncesizliği, sudur nazariyesi ve özellikle aklın birliği konularında Hristiyanlığa özgü bir bağnazlıkla İbn-i Rüşdü'yü kafir saymış ve ona şiddetle saldırmıştır. Profesör Doktor Cavit Sunar İbn-i Rüşdü şöyle tanıtır. Farabi'den sonra Aristo'yu en iyi anlayan ve şerh eden, batıda felsefesiyle Aristo kadar itibar kazanan, diğer İslam filozoflarından da Aristo'nun en büyük şarihi, hür düşüncenin kurucusu ve İslam felsefesinin batıya geçişinin sağlayıcısı ve yüzyıllarca hakim kılıcısı olarak pek nam kazanan Endülüslü İslam filozofudur. İbn-i Rüşd felsefecilere bağnaz biçimde karşı çıkan Gazali'ye de susturucu karşılığı veren filozoftur. 34. İbn-i Haldun tarihinde şöyle anlatır. Semud'a gelince, bunlar Semud oğullarıdır. Semud, Kâsir'in oğlu, Kâsir, İrem'in oğludur. Semud oğulları yurtları Hicr'de ve Vadiyul Kura'dadır. Hicaz'la Şam arasında. Tarihu İbn Haldun, Mısır 1936, cilt 1, sayfa 34-35. Semud toplumunun asıl yeri Yemen'de Hadramevt, Hadramut arasındaki yöredir. El Hicr, Medayin-i Salih ve Vadiyul Kura kesimlerine sonradan geçmişlerdir. 35. Yecüc, Mecüc ve bunların seddi Kur'an'da da geçer. Bakınız Kehf suresi ayet 94-97. Yecüc, Mecüc Tevrat'ta da geçer ama Gog, Magog diye geçer. Bakınız Tevrat, Hezekiel bölümü, Bab 38, ayet 1-23, Bab 39, ayet 1-16. İbni Haldun tarihinde Yecüc, Mecüc'ün Nuh oğlu Yasef, Yafet oğullarından olduklarını söyleyenler bulunduğunu, bunun Tevrat'ta da açıklandığını yazar. Gerçekten de Tevrat'ta Nuh'un oğulları ve oğullarının oğulları sayılırken şöyle denir. Nuh'un oğulları Sam ve Ham ve Yafet'in zürriyetleri bunlardır ve onlara oğulları tufandan sonra doğdu. Yafet'in oğulları Gomer ve Mecüc ve Maday ve Yavan ve Tubal. Zeki Velid-i Togan, Türklerin tarihi dönemlerde Ön Asya'ya doğru yayılmaları Sakaların fütuhatıyla başlar dedikten sonra şunları yazar. Sakalar Asur kitabelerinde adı Gog'u ya da Gog diye yazılan hükümdarlarının idaresinde Kuzey Kafkasya'daki kimmerleri sürüp izleyerek şimdiki Kuzey Azerbaycan'a geçtiler. Bu olay M.Ö. 665 yılında olmuştur. Kür Irmağı'nı geçen Sakalar şimdiki Genceli batısında bu Gog'un adı ile ilgili olduğu ileri sürülen Gogaren denilen Gence'nin doğusunda Saka ulusal adıyla Sakasen adı verilen yerlerde yerleşmişlerdir. Strabo'nun zikrettiği Gogaren bölgesi, adı geçen hükümdarların Asurca yazılan adı olan Gog'un Gogar demek olduğunu gösterir ki bu da Türkçe bir sözcükse gök ve göker demek olabilir. Bu Gog adı Yahudi menkıbelerine de geçmiştir. Bazı sözcükler sadeleştirilmiştir. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970, sayfa 166. Togan, Yecüc ve Mecüc'le Gog ve Magog'un aynı olduklarını açıkça belirtir. El Müncit'te Yecüc Mecüc konusunda şöyle denir. Mukaddes kitapta, Tevrat ve İncil'de, şer kuvvetlerini temsil eder nitelikte geçerler. Mukaddes kitaba göre bunlar, Tanrı'nın oğullarıyla savaşırlar. Kur'an'a gelince, Kur'an'a göre bunlar yakıp yıkıcı kavimlerdir. Bunlar yeryüzüne fesat saçarlar. Onun için Zulkarneyn bir set yaparak insanları insanların düşmanı olan bu kavimlerden kurtardı. 36. Bu setten Kur'an'ın Kehf suresinin 94-97 ayetlerinde açıkça, Enbiya suresinin 96. ayetinde de dolaylı olarak söz edilir. Her iki surede de Yecüc ve Mecüc dolayısıyla söz edilir. 37. Örnek verilen İbn-i Sayyad çocuk yaşta bir kahindi. Peygamber çok önem vermişti bu çocuğa. Bir günde bu çocukla buluşmuştu. Peygamberin bu çocukla karşılaşması önemli hadis kitaplarının tümünde yer alır. Ama olay hadis kitaplarında değişik anlatımlarla yer almıştır. Buhari ve Müslim de bu olaydan söz ederler. Bunlardaki anlatım da bir değildir. Hatta her birinde ayrı ayrı kollardan ayrı ayrı anlatımlar var. Anlatıldığına göre peygamber arkadaşlarından Ömer'in de bulunduğu bir toplulukla birlikte yola çıkar ve İbn-i Sayyad'ın kaldığı bir kaleye varır. İbn-i Sayyad'ı burada çocuklarla oyun oynarken bulur. İbn-i Sayyad daha ergenlik çağına varmamıştır o sırada. Peygamber habersizce varıp İbn-i Sayyad'ın sırtına eliyle dokunur ve ikisi arasında şu konuşmalar geçer. Muhammed, söyle bakalım benim peygamberliğimi kabul ediyor musun? İbn-i Sayyad, kabul ediyorum ama sen okur yazar olmayanların peygamberisin. Olayın kimi yerdeki anlatılışında da İbn-i Sayyad'ın peygamberin sorusuna hayır diye karşılık verdiği yazılıdır. İbn-i Sayyad, peki sen de benim peygamber olduğumu kabul ediyor musun? Muhammed, ben Tanrı'ya ve peygamberine inanırım. Gördüğünü nasıl görüyorsun? İbn-i Sayyad, kimi zaman doğru sözlü, kimi zaman yalancı varlık bana bilgi iletiyor. Muhammed, öyleyse karışık bir duruma sürüklenmişsin sen. İşin karışık. Muhammed, içimde senin için bir şey sakladım. Bil bakalım nedir? İbn-i Sayyad, duh. Duhtur senin içinde sakladığın. Muhammed, haydi oradan. Yıkıl ve çapının dışına çıkmaya yeltenme. Peygamberle İbn-i Sayyad arasında bu karşılaşma olurken Ömer atılır. Peygamberle Ömer arasında da şu konuşmalar geçer. Ömer, Tanrı elçisi, izin verir misin kılıcımla bunun boynunu vurup kafasını uçurayım? Peygamber, hayır. Çünkü bu çocuk eğer deccal ise kafasını uçuramazsın. Eğer değilse o zaman da onu öldürmen bir şey sağlamaz. Bu ilginç karşılaşmayla ilgili bir takım açıklamalar da var hadis kitaplarında. Yapılan açıklamalara göre peygamberin içinde sakladığı ve İbn-i Sayyad'a bir bakalım nedir dediği şey, Duhan suresinin o günkü gök açık bir duhan ile gelecek diye başlayan ayetiydi. İbn-i Sayyad da duh, duhtur senin içinde sakladığın deyip yarım olarak anlatmıştı. Yine anlatıldığına göre peygamber Ömer'e eğer bir deccalse sen bunun kafasını uçuramazsın derken şunu demek istemişti. Bu bir deccalsa onu öldüremezsin çünkü deccalı öldürecek olan İsa'dır. İsa inecek ve deccalı öldürecek ahir zamanda. Bakınız Sahihul Buhari, Mısır, Hicri 1320, Matbaatül Meymeniye, Cilt 4, sayfa 48-49, Hamişi ile birlikte. Ayrıca bakınız İbni Melek Abdüllatif ve Abdülaziz, Mebarikul Esar fi Şerhi Meşarikul Envar, İstanbul 1309, Cilt 2, sayfa 71-207. Peygamberin kahinlikle ilgili şu sözleri de ilginç. Melekler kimi zaman bulutlara değin inerler, göktekilerle ilgili işleri burada görüşürler. O sırada şeytanlar konuşulanları dinleyip bilgi aşırırlar. Aşırır ve kâhinlere ulaştırırlar. Kâhinler de kendilerinden 100 yalan katarlar, öyle aktarırlar aldıkları bilgileri. Bakınız Sahihul Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sari, hadis 1326. Ayrıca bakınız Muhyiddin Nebevi, Riyaz-ı Salih'in tercümesi, çeviren Hasan Hüsnü Erdem, Ankara 1972, Başbakanlık Basım Evi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, cilt 3, sayfa 218. 38. Ümmeye'nin 630'da öldüğü söylenir. Ümmeye, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden önceki dönemin ozanlarındandı. Sakif kabilesinin ileri gelenlerindendi. Anlatıldığına göre kendini dine veren zahitlerden sayılıyordu. Tek tanrıcılığı savunur, puta taparlığa karşı çıkardı. Tanrısal yetkiler taşıyor diye nitelenirdi. Hanifliği yaymaya çalışırdı. Son derecede ustalıklı konuşurdu. Kimi şarkıyatçılar Ümmeye'nin şiirlerini toplayarak bir divan meydana getirmişlerdir. Bakınız El Müncit.